Ayrım 9. Altıncı duyunun diğer psişik fenomenlerle ilişkisi. Altıncı duyu telepati değildir. Altıncı duyu ve telepati birbirleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden sık sık karıştırılırlar. Ancak altıncı duyuyla karşılaştığınızda altıncı duyunun ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Altıncı duyu çoğu zaman psişik bir yetenek sayılır ve kimi zaman insanların zihninden geçenleri okumakla ya da telepatiyle denk tutulur. Ne var ki telepati altıncı duyunuzun yeteneklerinden sadece biridir. Ayrıca ne düşündüğünüzü size söylemesi için altıncı duyusunu geliştirmiş birinden yardım istemezsiniz. Bugünlerde çokça konuşulan bir başka konu da medyumluk ya da kanallar. Bana göre medyumlar ruhlarla konuşan ya da ruhların konuşmasına aracı olan kişilerdir. Bilgi akışına açık olduğunuz bir merkez bulduğunuzda bu konumu pek çok amaç için kullanabilirsiniz. Telepati, kehanet, iyileştirme ve medyumluk da bu amaçlara dahildir. Medyumluk, insanlar sevdikleri birini yitirdiklerinde onların yitirdikleri kişiyle ilgili çözmeleri gereken konuları açıklığa kavuşturmada ve böylece matemlerini ve acılarını hafifletmede yararlı olur. Ben de genellikle sadece bu gibi durumlarda ve bir ruhun yaşayan birine gerçekten yardımcı olacak bir mesajı iletmeye çalıştığını hissettiğimde medyumluk yapmayı kabul ederim. İnsanlar bir şeyin işleyişini anlaşılabilir, kesin ve net açıklamalarla öğrenmek isterler. Medyumluksa bir sırdır. Konuşanın gerçekten bir ruh mu? Yoksa geride kalan bir enerji mi olduğunu ya da altıncı duyunun genelde bilinçli olarak algılamadığımız bilgilere ulaştığı bir konuma gelmesinden kaynaklanan bir bilgi akışı mı olduğunu kimsenin kesin olarak bildiğini sanmıyorum. Rüyalar ve altıncı duyu. Çoğu insan gördüğü rüyalara anlam yükler. Sık sık birinin şöyle bir rüya gördüm, şunlar oluyordu. Bu şu anlama geliyor olsa gerek gibi şeyler söylediğini duyarsınız. İnsanların buradaki hatası rüyaların çok çeşitli düzeylerde bilgi verdiğini bilmemeleridir. Genellikle rüyaların geleceğe dair bilgi verdiklerine inanılır. Aslında bunu yapan altıncı duyudur. Rüyalar zihninizin o gün bilinçaltınızın yaşadığı sorunları ve deneyimleri inceleyişidir. Bir boşluk elde ettiğinde altıncı duyunuzda rüyalarınki gibi simgesel bir dil kullanır. Ancak yine de altıncı duyu aracılığıyla bilgi edinmekle rüyalar aracılığıyla bilgi edinmek aynı şey değildir. Aralarındaki önemli farklardan biri şudur. Altıncı duyu gelecekle ilgili ve tarafsız bilgi verir. Oysa rüyalar geçmişle ilgili ve taraflı bilgi verir. Yaygın olarak kabul eden rüyaların simgesel oldukları ve anlaşılabilmeleri için yorumlanmaları gerektiğidir. Dikkatinizi çekiyorum. Bilgiyi rüyada alırız ancak yorumunu uyanıkken yaparız. Elbette değişik rüya çeşitleri vardır. Rüyaların içeriği o günkü olayların, duyguların ve anıların bir karışımıdır. Rüyaların psikolojik işlevleri tam olarak bilinmese de bir tür yük boşaltma, deşarj olma sistemi gibi iş görürler. Dikkatimizi o gün farkına vardığımız, bizi etkileyen ancak üzerinde yeterince durmadığımız şeylere yöneltirler. Bilinçaltımızda birikenleri su yüzüne çıkararak ruh sağlığımızı korurlar. Rüyaların ve altıncı duyunun karşılaştırılması. Rüyalar ve altıncı duyu arasında birçok aydınlatıcı benzerliğin yanı sıra farklılıklar da vardır. Genel olarak her ikisinin de anlaşılabilmesi için yorumlanması gerekir. Ayrıca her ikisi de uyanıkken yorumlamamız gereken bilgiler verir. Normal olarak çalışan mantık süzgeci rüya görmeye ve altıncı duyunun bize ulaşmasına engel olur. Son olarak da her ikisi de bize bilgi vermek için anlayabileceğimiz bir dil kullanır. Eğer bir matematik profesörü ya da bilim adamı değilseniz rüyalarınız ya da altıncı duyunuz size Örneğin denklemler halinde bilgi vermeyecektir. Öte yandan rüyalar bilgiyi bir hikaye halinde sunarken, altıncı duyuyla edinilen bilgi ilgisiz gibi görünen kopuk parçalar halinde gelir. Ayrıca rüyalarda başrol oyuncusu her zaman sizken, altıncı duyuyla elde edilen bilgide çoğu zaman bir karakter olarak bile yer almazsınız. Altıncı duyunuzla iletişim konumuzu bulmak. Bir yogi ya da zen rahibi olmanız gerekmiyor. Çoğu insan altıncı duyusuyla bilgi almakta olan kişinin bu sırada tıpkı bir medyum gibi bir çeşit trans haline geçeceğini ve bambaşka bir bilinç düzeyinden haberler vereceğini sanır. Hollywood böyle düşünüyor olabilir. Ama altıncı duyuyla iletişim oldukça normal bir bilinç düzeyinde kurulur. Altıncı duyuya ulaşmak için tek gereken dikkatinizi değişik bir noktada yoğunlaştırmaktır. Altıncı duyu karanlık, sırlarla dolu bir şey değildir. Altıncı duyunuzla iletişim kurma konumu da bilgi akışına açık olduğunuz size özgü bir fiziksel konumdur. Fiziksel konum diyerek kastettiğim alfa ve beta beyin dalgaları ya da sağ ve sol beyin loblarının arasında olup biten bir süreç değil. Bilgi akışına açık olmak da tuhaf bir şekilde kim olduğunuzu unutup kendinizden geçerek bomboş olmak değil. Hem rüya görürken hem de altıncı duyumuzla iletişim kurduğumuzda daha açık oluruz. Çünkü uyanıkken işlemekte olan filtrelerimiz devre dışı kalır ve bilgiyle aramıza girmez. Daha önce belirttiğimiz gibi rüyalarımızı yorumlayabilmek için öncelikle uyanmamız gerekir. Aynı şey altıncı duyu için de geçerlidir. İzlenimlere anlam verebilmek için uyanmamız ve mantığımızı, deneyimlerimizi, bilgi dağarcığımızı kullanmamız gerekir. Altıncı duyunuzla iletişim kurma konumuz bir çeşit bekleme konumudur. Beklenti içinde belli bir şeyler umarak değil, sabırlı bir bekleme. Pratik yaptıkça altıncı duyunuzla daha kolay ve daha çabuk iletişim kurmaya başlayacaksınız. Bir öğrencinin yaşadıklarından. Film kötü başladı. Senaristler sürekli yapımcıyla tartışıyorlardı. Birinci haftanın sonunda yeni bir yönetmen gelmişti bile. Film setlerindeki genel dostluk havasının yerinde soğuk ve gergin rüzgarlar esiyordu. Çalışanların kimi vejeteryan, kimi koyu musevi olduğu için yemeğe gittiğimizde bile anlaşmazlık çıkıyordu. Filmde önemli bir rolüm vardı ve oynadığım karaktere çok çalışmıştım. Bu filmin çok başarılı olmasını istiyordum. Çekimlerin ikinci haftası sona erdiğinde sadece erkek karakterler bir sahneyi bitirebilmiştik. O da en az benim kadar hoşnutsuzdu. Ama benden farklı olarak o kızdıkça filmi boşluyordu. Diğer oyuncuların ve ekibin çoğu da aynı tavrı gösteriyordu. Sonunda sabrım taştı. Kapıları çarparak setten ayrıldım. Karavanıma kapandım ve oturup sakinleşmeye çalıştım. Biraz uyuklamaya başlamıştım ki ansızın zihnimde çok net bir görüntü belirdi. Bir sürü erkek aralarında şakalaşarak gülüyor, erkekçe muhabbet ediyorlardı. Gülmeye başladım. Filmde benden başka herkesin erkek olduğunu fark ettim. Üstelik hepsi de maço tiplerdi. İçten içe onları uslu adamlar olmaya teşvik etmem gerektiğini hissettim. O akşam üstü espriler yapmaya başladım ve yavaş yavaş herkes bu eğlenceye katıldı. Kendilerini bizden uzak tutan sert erkekler bile iyi esprilere gülmekten kendilerini alamadılar. Sanırım bu erkekleri çözen bir şifre ya da onun gibi bir şey. O film tüm çalışanlar için kahkahalarla ve güzel dostluklarla anılan bir film oldu. Müthiş bir iş çıkardık ve başlangıçtaki gerginliği yaratıcı yönde değerlendirmeyi başardık. Şimdi buna benzer bir durumda kaldım da bazen hala kapıları çarpıyorum. Ama sonunda oturup derin bir nefes alıyorum ve çözümün bana gelmesini bekliyorum. Altıncı duyuyla iletişim kurma konumu nedir? Normal işlevlerimizi sürdürürken mantık duygularımızı ve altıncı duyumuzu baskı altında tutar. Altıncı duyumuzla iletişim kurduğumuzda ise altıncı duyu tüm diğer duyulara ve düşünsel etkinliklere hakimdir. Örneğin bir insanın duygusal olduğunu söylediğimizde o kişinin kararlarını, seçimlerini, tepkilerini ve fiziksel duyarlılığını duygusallık üzerine oturttuğunu belirtiriz. Aynı şekilde mantıklı dediğimiz kişilerde kararlarını analiz ve yargı üzerine oturturlar. Altıncı duyunuzla iletişim içindeyken kendinizi nasıl hissedersiniz? Artık bu kitaptaki alıştırmaları yaparken bilinçaltınıza altıncı duyunuzla iletişim kurma emrini verdiğinizi fark etmiş olmalısınız. Nasıl Pavlov köpeklerini tekrarlar yaparak alıştırdıysa, siz de bilinçaltınızı altıncı duyuyla iletişim kurma emri verdiğinizde bunu yerine getirmeye alıştırıyorsunuz. Ancak bilinçaltınızın bu konuma geçmek için yaptığı tüm hazırlıkların farkına varmanız mümkün değil. Altıncı duyunuzla iletişim kurduğunuzda kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat edin. Bedeninizi nasıl algılıyorsunuz? Kendinizi daha mı hafif, daha mı ağır hissediyorsunuz? Daha mı sıcak, daha mı serin? Daha hızlı mı, daha yavaş mı düşünüyorsunuz? Sesleri daha mı farklı işitiyorsunuz? Nefes alıp verişiniz değişiyor mu? Kendinizi duygusal açıdan, normalde olduğunuzdan daha farklı hissediyor musunuz? Dikkatinizi daha değişik şeylere mi yöneltiyorsunuz? Etrafınızdaki şeylerin görüntüsü değişiyor mu? Görüşünüz keskinleşiyor mu? Bulanıklaşıyor mu? Bir okumayı bitirip bazı alıştırmalar yaparak normal ya da başka bir deyişle doğal bilinç konumuza döndüğünüzde de kendinizde ne gibi değişiklikler olduğunu bilmek önemlidir. Tıpkı bir terapiden sonra olduğu gibi. Bu kitaptaki alıştırmaları yaptıkça doğal bilinç düzeyiniz de değişebilir. Sadece okuma yaparken aldığınız bilgileri değil, altıncı duyunuzu kullanıyor olmak da zamanla kişiliğinizi, dünya görüşünüzü ve anlayış düzeyinizi etkileyebilir. Altıncı duyuyla iletişim kurduğunuzu nasıl anlarsınız? Öğrencilerimin sık sık sorduğu sorulardan biri de şudur. Algıladığım şeyin altıncı duyunun verdiği bilgi mi, yoksa bir korku ya da umut mu olduğunu nereden bileceğim? Bir başka deyişle altıncı duyumla bilgi edindiğimi ya da uydurduğum ve şans eseri doğru çıkan bir şeyi birbirinden nasıl ayırt edeceğim? Bu soruya verdiğim yanıt şu. Bunu bilemezsiniz. Gizemli görünmek için böyle demiyorum. Gerçekten de bunun kesin bir formülü yoktur. Yine de altıncı duyunuzu kullandığınızı anlamanın en iyi yolu bir okuma sırasında aldığınız bilginin yaşantı yoluyla kanıtlanmasıdır. Diyelim ki önümüzdeki ay belirli bir hisse senedinin değer kazanacağını hissettiniz. Eğer bu gerçekleşmezse hissettiğiniz şey bir fikir ya da bir umuttur. Eğer o hisseler gerçekten de değer kazanırsa altıncı duyunuzda bilgi almış olma ihtimali yüksektir. Bunun şans eseri olması ihtimali de var elbette. Ancak zaman geçtikçe ve siz daha çok yorumda bulundukça şansınız ve şanssızlığınız birbirini sıfırlayacak ve doğru yolda olduğunuz zaman bunu anlayacaksınız. Altıncı duyunuzu sık sık kullanmaya çalışın. Altıncı duyunuzla edindiğiniz bir bilgiyi gerçekle karşılaştırın. Çok kısa sürede gerçekten altıncı duyunuzla aldığınız bilgiyle duygularınızı, hayallerinizi, özellikle de umutlarınızı ve korkularınızı ayırt etmeyi öğreneceksiniz. İşte altıncı duyumuzu sanmanızı sağlayacak birkaç öneri daha. Tıpkı duygularınız gibi altıncı duyunuzda kendini göndermelerle ve simgelerle ifade etmeye yatkındır. Altıncı duyu algıladıklarında tarafsızdır. Altıncı duyunuzda bilgi edinmeyi beklemek, beklentisizce algıya açık olmaktır. Burada duyguya yer yoktur. Mantığınıza döndüğünüzü anlamanın güvenilir bir yolu da içinizdeki sezin, soruların soruya yanıt verirken korku ya da öfke gibi duyguları açığa vurmasıdır. Bir başka işaret de içinizdeki sesin yapmalısın gerekli gibi kalıplar kullanmasıdır. Son olarak da altıncı duyu dünyayı bir bütün olarak algılar. Bunlar kendi içinde bir bütünlüğü olan parçalar olabilir ama kopuk parçalar değildir. Altıncı duyunun verdiği izlenimler genellikle mantıklı bir sıra halinde gelmezler. Eğer bu olursa ardında büyük olasılıkla şu olur diye fikir yürütmeye başladıysanız bilin ki artık altıncı duyunuzu değil mantığınızı dinliyorsunuzdur. Altıncı duyunuzla edindiğiniz izlenimlerin doğruluğunu kontrol etme yöntemleri. Bilmenin bir mantığı vardır ve normal düşünce sürecimizin anlamlı olup olmadığını kontrol etmek için kullandığımız bazı yöntemler vardır. Deneyimlerimize ve mantık kurallarına başvururuz. Tahminlerimizin ve yorumlarımızın tutarlı ve geçerli olup olmadıklarına bakarız. Rüyaların bile bir mantığı ve kendi içinde bir tutarlılığı vardır. Ancak altıncı duyunuzu bu yöntemlerle kontrol edemezsiniz. Çünkü altıncı duyunuzda bilgi edinirken bir çeşit kör uçuş yaparsınız. Yine de benim teyit etme dediğim bazı yöntemler var. Örneğin gelecek Mayıs ayında iki kişinin evleneceğine dair izlenimler aldıysanız, altıncı duyunuza gelecek yaz bu kişilerin nerede oturuyor olacaklarını sorabilirsiniz. Eğer farklı yerlerde oturacaklarına dair bir izlenim alırsanız bir önceki izlenimin yanlış olabileceğini anlamış olursunuz. İleride teyit etme yönteminden tekrar söz edeceğiz. Yine de kesinlikle emin olmamız mümkün değildir. Ama çok pratik yaparak ve bilgilerin doğruluğunu sürekli kontrol ederek içinizdeki sesin gerçekten altıncı duyu olup olmadığını anlamaya başlayacaksınız. Altıncı duyu ve bilinç dışınız. Altıncı duyunuz kendini ifade ederken çoğunlukla bilinç dışınızın dilini kullansa da bilinç dışımızla altıncı duyumuzun bilgi aldığı yer kesinlikle birbirinden farklıdır. Nasıl belirsiz, dile getirilemeyen duyguları kendimize özgü tavırlarla ya da yüz ve beden hareketleriyle anlatmaya çalışıyorsak, altıncı duyumuzda bilincimize ulaşabileceği bir dil kullanmak zorunda kalır. Açılmak. Herkesin altıncı duyusuyla iletişim kurmak için geliştirdiği bir yöntemi olmalıdır. Rahat bir koltuğa yerleşip derin nefesler almak gevşememize yardımcı olur. Çoğu öğrencimin yararlandığı bir yöntem, başlarının tepesinin açılarak bilgi almaya hazır hale geldiklerini hayal etmeleridir. Zamanla siz de kendinize uygun bir yöntem bulacaksınız. Altıncı duyu oldukça yoğun bir işleyişe sahiptir. Altıncı duyunuzda bilgi edinmek, içinizdeki sese kulak vermekten ya da kendinizi içgüdülerinize bırakmaktan çok daha fazlasıdır. Altıncı duyuyla ilgili yaygın bir yanılgıda hiçbir şeyi düşünmeye gerek kalmadığını sanmaktır. Mantıksız düşünmek ya da düşünmemek altıncı duyunuzla bilgi edinmek demek değildir. Tam tersine altıncı duyunuzu kullanırken yoğun bir çalışmaya girersiniz. İzlenimlerinizi inceler, kaydeder, yorumlar ve nihayet bunların diğer düşünsel süreçlerinizle birleştirirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi altıncı duyuya zaten sahipsiniz. Yani sözünü ettiğim süreç kusursuz olmasa da hep işler. Bizim amacımızsa altıncı duyumuzu bilinçli olarak kullanabilmenizi ve denetlemenizi sağlamak. Altıncı duyuyla bilgi edinmek iki aşamada olur. Altıncı duyumuzla bilgi alır ve bu bilgiyi yorumlarsınız. Altıncı duyunuzu denetlemeyi öğrenirken bu iki aşamayı birbirinden ayrı tutmak önemlidir. İlk aşama bir soruya karşılık olarak izlenimler almaktır. Bu izlenimler genellikle simgelerle kendini ifade eder. Bu düz bir çizgide gelişmeyen bir aşamadır. İkinci aşama hem düz bir çizgi izler hem de izlemez. Bu aşamada hem simgeleri yorumlar ya da çevirir hem birbirine eklersiniz. Boşlukları doldurmak ve anlamlandırmak için mantığınızı kullanırsınız. Yararlı ve kullanılabilir bilgi çeviri sürecinde yaratılır. Çeviri diyorum çünkü altıncı duyu çoğunlukla bilinç dışınızın simgesel dilini kullanır ve kişi bu simgelerin anlamını çözmek zorundadır. Altıncı duyunuzla edindiğiniz bilgiyi kullanılabilir hale getirmek için mantıklı bir problem çözme yöntemi uygulamayı öğreneceksiniz. Kimi zaman bilgi tam bir yanıt haline gelir. Bu gibi durumlarda yanıtı doğrulayacak yeni izlenimlere açık olmanız gerekir. Genellikle ilk anda gelen yanıt farklı duyularınızla algıladığınız bir dizi bilgi halindedir. Ve bunları bir araya getirip bir bütün oluşturmanız gerekir. Deneyim kazandıkça bu süreç kendiliğinden ve çabucak olur. Ancak başlangıçta çoğu insan bu aşamada hata yapar. Kısa bir özet. Bu bölüm tıka basa bilgi doluydu. Bu yüzden kısa bir tekrar fena olmayacak. Altıncı duyunuzla iletişim kurma konumuz, duyularınıza ve mantığınıza bağlı olmaksızın bilgi aldığınız konumdur. İzlenimlere körü körüne inanmak yerine bilgileri birleştirmeli, incelemeli ve doğru şekilde yorumlamalısınız. Bu anlamda altıncı duyu ile okuma yapmak iki aşamalı bir süreçtir. Tıpkı önce rüya görmeniz, ardından uyanınca bu rüyayı yorumlamanız gibi.